Ayrım 7. Shogun James Clavell. Sayfa 85. 10. Osaka yolculuğu olaysız geçti ve hemen ilk gece Rodriguez kendisine geldi. Blackthorn, yaranı ve kırılan bacağını sardılar dedi. Rodriguez'in acı dolu gözleri İngiliz'e dikilmişti. Buraya nasıl geldim? Denize düştüğümü anımsıyorum. Blackthorn durumu anlatınca da küfrü bastı. Bu kez de sana hayatımı borçluyum. Allah belanı versin. Ah bacağım! Rodriguez'in gözleri yaşardı. Blackthorn acısını hafifletmek için ona bir kupa rom verdi. Fırtına yavaşladığı için de gece boyunca kılavuza bakabildi. Doktor da birkaç defa gelerek Rodriguez'e sıcak ilaçlar içirip alnına sıcak havlular koydu ve lombozları açtı. Doktor çıkar çıkmaz da Blackthorn lombozları kapattı. Çünkü herkes havanın hastalık getirdiğini bilirdi. Rodriguez gibi hasta birinin sımsıkı kapalı bir kamerada yatması gerekirdi. Sonunda doktor ona bağırıp lombozların açık kalması için de bir samurayı nöbetçi dikti. Blackthorn şafakta güverteye çıktı. Hiro, Matsu ve Yabu oradaydılar. İngiliz bir saraylı gibi selam verdi. Konnichiwa, Osaka. Japonlar değildiler. Hiro, Matsu konuştu. Osaka, hay, Anjin-san. Blackthorn elinde olmadan ya buya gülümsedi. Adam da ona gülerek karşılık verip topallaya topallaya uzaklaştı. Blackthorn bir şeytan ve katil olmakla birlikte eşsiz bir adam dedi içinden. Gemiyi Osaka limanına Blackthorn soktu. Bir Japon kılavuzu gelerek gemiyi iskeleye götürmek için görevlendirilince Blackthorn da memnunlukla aşağıya uyumaya gitti. Sırt üstü uzandığı sırada Rodriguez'in kendisine baktığını fark etti. Nasılsın? Bacağım yanıyor, kafam çatlıyor, ağzımın içi berbat ama yine de iyi sayılırım. Sonra birden güldü ve gözleri masanın üstündeki açık rota defteriyle sandığa gitti. Sandığım açılmış, bunun anahtarını sana verdim mi? Hayır, üstünü arayıp aldım. İlk gece sana doğru olan seyir haritalarını istediğimi söyledim. Haklısın, hatırlamıyorum ama haklısın. Dinle İngiliz, Osaka'da hangi cizvite Vasco Rodriguez'i sorarsan sor, seni hemen bana getirirler. Beni görmeye gel, o zaman rota defterlerimin kopyasını da çıkarırsın. Teşekkürler, rotaların bir kısmını kopya ettim, kalanını da dikkatle okudum. Rodriguez İspanyolca, ananı dedi, ben de seninkini. Rodriguez yine Portekizce konuşmaya başladı. İspanyolca konuşunca kusacak gibi oluyorum ama hiçbir dilde bu kadar iyi küfredilemez. Sandıkta bir paket var, lütfen onu ver bana. İngiliz'in verdiği mühürleri bozulmamış pakete baktı. Sonra düşüncesini değiştirerek bunu kaba battaniyesinin altına soktu. Ah İngiliz, hayat çok garip. Tanrı'nın yardımıyla bir dinsizle bir Japon beni kurtardı. O aşağılığı buraya gönder de kendisine teşekkür edeyim bari.
Şimdi mi?
Yok, daha sonra. Blackthorn kalkıp bir lomboza yaklaştı. Ben dünyanın en büyük kentini Londra sanırdım. Meğer Osaka'nın yanında Londra bir kasaba kadar kalıyormuş. Japonların böyle bir düzine şehirleri var. İmparatorluğun en büyük kenti olan Kyoto, Osaka'nın iki katıdır. Ondan sonra Toranaga'nın başkenti Yedo geliyor. Oraya hiç gitmedim. Rahip Alvito dahil hiçbir rahip de orasını görmedi sanırım. Toranaga bu kente kimseyi sokmuyor. Sana Rahip Alvito'dan söz ettim mi? Ona Tsukku-san, yani Bay Çevirmen diyorlar. Kendisi Taiko'nun çevirmeniydi. Şimdi de Naipler Meclisi'nin resmi çevirmeni sayılıyor. Japoncası kusursuzdur. Ayrıca bu adamlar hakkında da çok şey bilir. Birden bacağı yüzünden inledi. İngiliz, bacağım ne durumda? Bir yerimden kan sızıyor mu? Hayır, sadece bacağın ve omzundan yaralanmışsın. Bacağın kırılmıştı, doktor bunu iyi sardı. Bir hafta sonra kendine gelmeye başlarsın. Portekizli titredi. Boğulurken aklımda yalnızca gözlerimi yiyecek yengeçler vardı. Onları içimde hissettim. Bu üçüncü defa suya düşmem İngiliz.
Beni dört kez gemimle batırdılar. Üç seferinde İspanyollar yaptı bu işi.
Kamera kapısı açılarak kaptan gözüktü. Selam vererek Blackthorn'u dışarıya çağırdı. Blackthorn ayağa kalktı. Bana hiç borcun yok Rodriguez. Umutsuz durumdayken bana yardım ettin. Bunun için teşekkür ederim. Seninle ödeştik. Belki ama beni dinle İngiliz. Borcumun bölümünü sözlerimle ödemeye çalışacağım. Japonların altı yüzlü ve üç kalpli olduklarını unutma. Onlar iç yüzlerini daima gizler. İnanılmayacak kadar haindirler. Sonra gel beni gör.
Olur, şansın açık olsun İspanyol. Rodriguez önce bir küfür salladı. Neyse, yine de Tanrı seninle olsun. Blackthorne ona gülümseyerek dönüp güverteye çıktı ve gördükleri karşısında bir an kafası duracak gibi oldu. Osaka inanılmayacak kadar büyüktü ve karınca sürüsü gibi insanlarla doluydu. Hele kente hakim olan şato sessizdi. Toranaga orada olmalı diye düşünürken vücudunun buz gibi olduğunu hissetti. Onu kapalı bir tahterevana bindirerek büyük bir eve götürdüler. Orada yıkandı, yine balık çorbası, çiğ ve buğulanmış balık, sirkeli çiğ sebze ve bir tas pirinçle karnını doyurdu. Ama canı et, ekmek, tereyağı, tavuk, yumurta ve bira istiyordu. Ertesi gün bir hizmetçi Rodriguez'in vermiş olduğu yeni yıkanmış elbiseyi getirdi. Giyinince de ayaklarına altı kalın çorapları geçirmesine yardım etti. Çizmeleri yok olmuştu. Bunun yerine dışarıda bir çift parmak arasından geçme sandal duruyordu. Kadın önce sandalları sonra perdeli tahterevanı işaret etti. Bunun etrafında samuraylar bekliyordu. Onların başı hemen binmesini söyledi, yola çıktılar. Perdeleri kapalı tahterevan ancak uzun süre sonra durdu. Blackthorne yüksek sesle "Korkmayacaksın" diyerek aşağıya indi. Şatonun dev taş kapısı önündeydi. 9 metre yüksekliğindeki duvara takılmış olan demir kapı açıktı. Geride uzun bir tahta köprü hendeğin üstünü örtmekteydi. Daha arkada çok yüksek duvar ve büyük ana kapı görülüyordu. Her yanda yüzlerce samuray vardı. Hepsi de koyu gri kimonolar giymişlerdi. Göğüs, kol ve sırtlarında mavi iç içe geçme 5 deriden oluşan armalar vardı. Anjinsan, Hiromatsu açık bir tahterevanda dimdik oturuyordu. Çevresindeki 50 samuray gibi onun kimonosu da kahverengi ve kemeri de siyahtı. Onların kimonolarında da böyle 5 işaret vardı. Ama bunlar kırmızıydı. Blackthorne Toranaga'nın geminin direğinde dalgalanan bayrağında bu işareti görmüştü. Blackthorne adamın görkemli hali karşısında farkına varmadan eğilerek selam verdi. Hiromatsu da ciddi ciddi onu selamladı. Sonra peşinden gelmesini işaret etti. Blackthorne şatoya baka kalmıştı. Ömründe bu kadar büyük ve görkemli bir yer daha görmemişti. Şatonun hendeklerini bile aşmaya olanak yoktu. Sonra gözleri gri kimonolu samuraylara takıldı. Griler kahverengilere düşman mıydı? Aralarında bir gerginlik var gibiydi. Sonunda tahterevan durdu ve Hiromatsu indi. Demirle desteklenmiş büyük bir tahta kapıya doğru yürüdü. Bu kapı diğerlerinin tersine kahverengi kimonolular tarafından korunuyordu. Üstelik Hiromatsu'yu görünce pek sevinmişlerdi. Griler dönüp uzaklaştılar. Blackthorne kahverengilerin onlara kötü kötü baktıklarını da fark etti. Kapı açıldı ve İngiliz yaşlı adamın peşi sıra içeriye girdi. Diğerleri onları izlememişti. İç avluyu da yine kahverengi kimonolular koruyordu. Bahçeyi de öyle. Bahçeyi geçip kaleye girince Hiromatsu sandallarını çıkardı ve Blackthorne da onu taklit etti. Koridor tertemiz saz örtülerle kaplanmıştı. Sonra dönen merdivenlerden çıkıp başka koridorlardan geçtiler. Her yerde kahverengili muhafızlar vardı. Sonunda en üst kata geldiler. Kent ve liman çok aşağılarda kalıyordu. Koridor 50 adım ileride sona erdi. Blackthorne ağzının acılığını hissediyordu. Kendi kendine üzülme dedi. Ne yapacağını biliyorsun. Son kapıyı başlarında çok genç bir subay bulunan bir grup samuray koruyordu. Hepsi de kılıçlarının kabzalarını sağ elleriyle tutarak yaklaşan 2 adama baktılar. Hiromatsu onların hazır beklediklerini görünce rahatladı. Bu muhafızların hepsini kendi eliyle seçmişti. Şatodan nefret ediyor ve düşmanının eline düştüğü için Toranaga'nın tehlikede olduğunu düşünüyordu. Toranaga'yı korumak için muhafızları ve parolayı değiştirmiş, buradan ayrılması için yalvarmıştı ama hiç yararı olmamıştı. Samuraylara 5 adım kala durdu adam. 11. Nöbetçi subayı 17 yaşındaki Yoshi Naga çok aksi ve tehlikeli bir gençti. "Günaydın efendim, hoş geldiniz." dedi.
"Teşekkür ederim Lord, Toranaga beni bekliyordu."
Evet, Hiromatsu beklenmese bile Naga onu içeriye alırdı. Toda, Hiromatsu, gece ya da gündüz haber vermeden Toranaga'nın yanına girebilen 3 kişiden biriydi. Naga, barbarın üstünü arayın diye emir verdi. Toranaga'nın metreslerinden birinden olma 5. oğluydu ve babasını da müthiş seviyordu genç. Blackthorn ses çıkarmadı. Arama bitince Naga işaret etti ve diğerleri yana çekildiler. Kapıyı Naga açtı. Hiromatsu çok büyük konuk odasına girince kapının hemen önünde eğildi. Silahlarını önüne bıraktı. Ellerini yere dayayarak öylece kaldı. Dikkatle bakan Naga Blackthorn'a da aynını yapmasını işaret etti. Toranaga karşıda bir tek yastığın üstünde oturuyordu. Bir şahinin kırılan kanadını onarmakla meşguldü. Kimse Hiromatsu'ya ve onun yanında yere eğilen Blackthorn'a bakmadı. Fakat Blackthorn öğrendiği şekilde selam verdikten sonra geçip bağdaş kurarak oturdu ve gözlerini de Toranaga'ya dikti. Bütün gözler İngiliz'e çevrildi. Kapıdaki Naga kılıcına sarıldı. Hiromatsu'nun başı yerdeydi ama o arada kılıcını kapmıştı bile. Blackthorn çok rahatsız olmuş ama yapacağını yapmıştı ve beklemekten başka çaresi de yoktu. Rodriguez ona Japonların yanında kral gibi davranmak gerektiğini söylemişti ya, işte öyle davranıyordu. Toranaga başını ağır ağır kaldırdı. Blackthorn ona bakarken Rodriguez'in Japonlar konusunda söylediklerini yeniden hatırladı. Bütün anlattıkları özellikler bu adamda toplanmış gibiydi. Alnından akan terlerin yanaklarından süzüldüğünü hissetti. Her şeye karşın kendisini zorlayarak mavi gözlerini adama dikti. Toranaga da son derece sakin bakıyordu. Gözleri müthiş etkileyiciydi. Sonra yine başını eğerek yaralı şahinle ilgilenmeye başladı. Odadaki gerilim kayboldu. Kuanto Lord'u 8 eyaletin yöneticisi, Yoshi klanının başı, Doğu orduları komutanı, Naipler Meclisi Başkanı, Yoshi Toranaga kocaman göbekli, iri burunlu, kısa boylu bir adamdı. Kaşları gür ve siyah, sakalı bıyığı seyrek ve kırdı. 58'indeki adam yaşına göre çok güçlüydü. Çok sade olan kahverengi kimonosuna pamuklu bir kuşak takmıştı. Oysa kılıçlarının yeryüzünde bir eşi daha yoktu. Adam büyük bir sevgiyle kuşu okşayarak, ''İşte eskisi gibi bütün oldun güzelim.'' dedi. ''Haftaya onunla avlanacağım.'' Kuşu tutmakta olan yaşlı samuray selam verip ayrıldı. Toranaga kapının önündeki iki adama baktı. ''Hoş geldin Demir Yumruk, seni gördüğüme memnun oldum. Demek ünlü barbarım bu.''
''Evet lordum.''
Hiromatsu törelere göre silahlarını bırakarak yaklaşacak oldu. Fakat Toranaga kılıçlarını birlikte getirmesinde ısrar etti. ''Kılıçların elinde olmazsa kendimi rahat hissetmem.'' Hiromatsu teşekkür ederek beş adım geriye oturdu. Muhafızların önünde Hiromatsu'nun en sevdiği torununun kocası Usagi duruyordu. Ona hafifçe selam verdi. Genç görüldüğü için onur duyarak sevinip eğildi. Onu resmen evlat edinmeliyim diye düşündü Hiromatsu. En sevdiği torununu ve geçen yıl kendisine armağan edilen ilk torununun çocuğunu hatırlamıştı. Toranaga ilgiyle ''Sırtın nasıl?'' diye sordu.
''Teşekkür ederim, iyi lordum. Fakat o gemiden inip karaya çıktığıma sevindiğimi de söylemeliyim.''
''Duyduğuma göre boş zamanlarında seni oyalayan yeni bir oyuncak bulmuşsun.''
Yaşlı adam güldü. ''Boş vaktim olmadığını söylemeliyim lordum. Yıllardır kendimi bu kadar sağlıklı hissetmemiştim.''
Toranaga da onunla güldü. ''Öyleyse o kadını armağanlandıralım. Sağlığın benim için önemli. Ona teşekkürlerimi yollayabilir miyim?''
''Ah Toranaga-sama, çok iyisiniz.''
Hiromatsu birden ciddileşti. ''Bu eşek arısı kovanından bir an önce ayrılmakla hepimizi birden armağanlandırabilirsiniz efendim.'' Yedo'da sizi koruyacak adamlarınızın olduğu şatonuza gidebilirsiniz. Burada çıplak sayılırız. İşido her an...
Naipler Meclisi toplantısı biter bitmez buradan ayrılacağım.
Dönerek gölgede oturan ince yüzlü Portekizli'ye işaret etti.
Dostum şimdi benim için çevirmenlik yapar mısın?
Tabii efendim.
Tepesinde biraz saç bırakılmış, başı kabak rahip yaklaşıp Japonlar gibi incelikle selam verdi. Bu parlak siyah gözlü ince adam pek huzurluydu. Giydiği bol kimono ve altı kalın çorap ayakkabılar da ona yakışmıştı. Belinde bir tesbihle altın bir haç asılıydı. Hiromatsu'yu da bir eşit gibi selamladıktan sonra nazik bir tavırla Blackthorn'a döndü.
''Ben Cizvit mezhebinden Martin Albito'yum, kılavuz kaptan. İspanyolca, Portekizce ya da Latince konuşabilirsiniz. Lord Toranaga çevirmenlik yapmamı istedi.''
''Önce kendisine düşman olduğumuzu söyleyin.''
''Tabii, şimdi başlıyoruz kılavuz kaptan. Lord Toranaga'nın her dediğini sözlerini kesmeden dinleyin lütfen. Sonra cevap verin.''
''Bunun ne yararı var? Size güvenmiyorum.''
Rahip Alvito hemen onun sözlerini Toranaga'ya çevirdi. Toranaga'nın kaşları çatıldı. Blackthorn dikkatli olmalıyım diye düşündü. Bu adam bana oyun oynayacak. Doğru çevirmese bile Toranaga'nın üstünde iyi bir etki bırakmalıyım. Rahip ona baktı. Ben Naipler Meclisi'nin resmi çevirmeniyim. General Lord Toranaga ve General Lord Ishido'ya yıllardır çevirmenlik yapmaktayım. Japonya konusunda bilgisi olmayan Rahip Sebastio da değilim. Ailesi sizin kuvvetleriniz tarafından Hollanda'da öldürülen Rahip Sebastio ne yazık ki birden geçmişi anımsayıp mantıklı davranmayı unutmuş. Onu bağışlayacağınızı ve merhamet göstereceğinizi umarım. Japonca düşman Tiki'dir. İsterseniz bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Beni işaret edip bu sözü söylerseniz Lord Toranaga durumu anlar. Sizin düşmanınızım. John Blackthorn ama katiliniz değilim. Nasıl olsa kendi ölümünüze neden olacaksınız? Rahip Alvito durumu anlatınca Toranaga neden kimseye kötülük etmeyen dostum ve çevirmenim Tsukusa'nın düşmanısın diye sordu.
Ülkelerimiz savaşta olduğu için düşmanız.
Ya sen hangi ülkedensin?
İngiltere.
Neresi orası?
Bir adadaki krallık.
Portekiz'le ne zamandan beri savaştasınız?
Portekiz İspanya'nın yönetimine geçtiğinden beri. 20 yıl önce İspanya Portekiz'i zapt etti. Aslında biz İspanyollarla savaştayız. Tam 30 yıldır durum böyle.
Toranaga şaşırmıştı. Blackthorn onun sakin sakin oturan Rahip Alvito'ya baktığını gördü.
Portekiz İspanya'nın bir parçası mı yani?
Evet Lord Toranaga, buyruk alan bir ülke. İspanyollar Portekiz'i ele geçirdiler ve şimdi kralları o ülkeyi de yönetiyor.
Neden İspanya ve Portekiz'de savaştasınız?
Çünkü İspanyollar yeryüzünü ele geçirmeye çalışıyorlar. Biz İngilizler ve dostlarımız Hollandalılar onların emrine girmeyi istemiyoruz. Sonra dinimiz ayrı.
Ha, demek bir din savaşı. Dininiz nedir?
Biz Hristiyanız, kilisemiz...
Portekiz ve İspanyollar da Hristiyandır. Dinin değişik olduğunu söyledin. Dinin nedir?
Ben de Hristiyanım. Yalnız iki ayrı Hristiyan mezhebi var. Katoliklik ve Protestanlık. İngilizler Protestandır.
Yani İsa'nın Tanrı olduğuna inanıyor musun?
Blackthorn dikkatle, ben sadece Tanrı'ya inanıyorum diye yanıtladı. Bu sözleri yüzünden Katoliklerin kendisini aforoz edeceklerini de biliyordu.
Filonda kaç gemi vardı?
5.
Sen başkılavuz muydun?
Evet.
Ötekiler ne oldu?
Blackthorn dikkatle yalan söylemeyi sürdürdü.
Bir fırtınada birbirimizi kaybettik. Onlara ne olduğunu bilmiyorum. Gemiler İngilizlerin miydi?
Hayır, Hollanda gemileriydi efendim.
Neden bir İngiliz'i Hollanda gemilerinin başına geçirmişler?
Bu doğal bir şey efendim. Hollandalılarla dostuz. Üstelik daha tecrübeliyiz.
Peki neden seni seçtiler? Neden gemilerini senin yönetmeni istediler?
Annem Hollandalı oldu ve bu dili iyi bildiğim için sanırım. Ben her şeyden önce bir kılavuz kaptanım efendim. Şimdiye dek bu sulara bir Hollanda ya da İngiliz gemisi açılmamıştı. Biz Japonya'ya ticaret yapmaya geldik. Bu arada düşmanlarımızla savaşmamız için de izin almıştık tabii.
Ah, düşmanların da burada. Şimdi onlarla burada savaşacak mısın?
Bana ilişecek olursa evet.
Toranaga sinirli sinirli kımıldandı. Denizde ya da kendi ülkende ne yapacağın yalnız seni ilgilendirir. Oysa burada yabancılar için bir tek yasa vardır. Tatsızlık ya da kavga çıkaran hemen öldürülür. Anladın mı?
Fakat biz sadece barış içinde ticarete geldik.
Demek sen sadece paralı askersin.
Blackthorn Japon'un düşmanını hissetti ama nedenini anlayamadı.
Bizde adet böyledir Toranaga-sama.
Toranaga Hiromatsu ile konuşmaya başladı. Blackthorn ikisinin yüzünden de tiksintilerini okuyordu. Maddeci olduğu için mi sinirlenmişlerdi acaba? Fakat kötülük bunun neresindeydi? Herkes yaptığı işe karşılık para alamaz mıydı? İnsan para kazanmazsa nasıl yaşayabilirdi?
Toranaga birden, ''Buraya barış içinde ticarete geldiğini söyledin.'' dedi. ''O halde neden o kadar top, tüfek ve barut taşıyordun?''
İspanyol ve Portekizli düşmanlarımız çok güçlü efendim. Kendimizi korumamız gerekiyordu.
Yani o silahları savunma için olduğunu mu söylüyorsun?
Hayır. Bunları yalnız savunma için değil, düşmanlarımıza saldırmak için de kullanıyoruz. Biz silah da satarız. Yeryüzünün en iyi silahlarını yapıyoruz.
Korsan nedir?
Yasa dışı bir insan. Kendi kazancı için öldüren, soyan, yağma eden biri.
Bu da para kazanmaya kalkan biriyle aynı şey demektir. Sen de öyle değil misin? Bir korsan ve korsanların elebaşısı.
Hayır efendim.
Tusuk Kusan, Hollanda'nın birkaç yıl öncesine kadar İspanya'nın idaresinde olduğunu söylüyor. Bu doğru mu?
Evet.
Öyleyse dostunuz Hollandalılar yasal krallarına baş kaldırmışlar. Buna isyan denilmez mi?
Fakat onları haklı çıkaran önemli nedenler var.
Bir krala baş kaldırıldığı zaman haklı neden bulunamaz.
Kazanırsanız haklı sayılırsınız. Toranaga dikkatle ona baktı. Sonra katılarak gülmeye başladı. O orada Hiromatsu'ya da bir şeyler söyledi. Yaşlı adam başını salladı.
Yabancı, evet, tek haklı nedeni söyledin. Birden ciddileşti. Peki kazanabilecek misiniz?
Hayır. O sırada salonun kapısı açıldı ve Naga, Lord Ishido sizi görmek istiyor efendim diye haber verdi.
Kendisi burada, koridorda.
Toranaga adamlarına emir verdi.
Hepiniz yerlerinize gidin.
Adamlar o anda itaat ederek yüzleri kapıya dönük yere oturdular. Elinde kılıcı olan Hiromatsu da onların başındaydı.
Naga-san, Lord Ishido'ya kendisini görmekten her zaman memnun olacağımızı söyle. İçeriye girmesini rica et.
Uzun boylu adam içeriye girdi. Peşindeki gri kimonolu 10 samuray kapının ağzında bağdaş kurarak oturdular. Toranaga'nın törelere tam uyan selamına Ishido da ciddiyetle karşılık verdi. Rahip Alvito o anda orada bulunduğu için Tanrı'ya şükretti. Bu iki güçlü adamın arasındaki kavga imparatorluğu ve Japonya'daki Katolik Kilisesi'ni etkileyecek, böylece kilisede kimi desteklemesi gerektiğine karar verecekti. Ishido Zen Budisti ve Hristiyanları hiç sevmiyordu. Toranaga da Zen Budist ama Hristiyanlara açık açık dostluk gösteriyordu. Hristiyan daimyoların çoğu Ishido'yu destekliyordu buna karşın. Çünkü Toranaga'nın Ishido'nun yetkisini ortadan kaldırdığı an yönetimi eline alacağından korkmaktaydılar. Buna karşılık Toranaga ölürse Katolik Kilisesi çok daha güçlenecekti. Toranaga yerinden kalkarak kendisini koruyan adamların ortasında durdu. Eliyle tek yastığı işaret ederek "Hoş geldiniz Lord Ishido, rahat etmenizi dilerim." dedi.
"Hayır, teşekkür ederim Lord Toranaga."
Toranaga'dan bir yaş genç olan Ishido ince, esmer ve çok sertti. Çok eski düşmandılar. Ishido'nun Osaka şatosunda ve çevrede 80 bin samurayı vardı. Çünkü kendisi garnizon komutanıydı ve veliahtın muhafızlarının da başıydı. Batıdaki orduların komutanı, Kore Fatihi, Naipler Meclisi üyesi olan Ishido bir zamanlar da Taiko'nun başkomutanıydı.
"Hayır, teşekkür ederim. Siz rahatsızken ben rahat edemem. Bir gün yastığınızı alacağım, ancak bugün değil."
Kahverengiler bu imayı duyunca hiddetlendiler. Fakat Toranaga pek nazikti.
"Tam zamanında geldiniz. Ben de Barbar'la konuşmamı bitirmek üzereydim. Tısık Kusan, lütfen Barbar'a ayağa kalkmasını söyle."
Rahip denileni yaparken Ishido'nun düşmanlığını tüm şiddetiyle hissetti. Ishido sadece Hristiyanlardan nefret etmekle kalmıyor, Avrupalıları da istemiyor ve imparatorluğun kapılarının onlara kapatılmasını arzuluyordu. Ishido tiksintiyle Blackthorn'a baktı.
"Onun çirkin olduğunu duymuştum. Fakat bu kadar çirkin olabileceği aklıma gelmemişti. Kendisinin korsan olduğunu söylüyorlar, doğru mu?"
"Bundan kuşku duyulabilir mi? Ayrıca yalancı da."
"O halde kendisini öldürmeden yarım gün bana vermenizi rica edeceğim. Veliaht onu önce canlı görerek eğlenebilir."
Ishido kaba kaba güldü.
"Ya da kendisine ayı gibi oynamasını öğretmeli. O zaman onu bütün imparatorlukla doğunun acayip yaratığı diye gösterebilirsiniz."
Blackthorn Doğu Denizi'nden gelmişti. Ishido gerçekten Doğu eyaletlerini yöneten Toranaga'nın acayip bir yaratık olduğunu ima etmekteydi. Toranaga bu sövgüyü anlamamış gibi gülümsemekle yetindi.
"Çok neşeli bir insansınız Lord Ishido. Yalnız barbarın bir an önce ortadan kaldırılmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Çok küstah, terbiyesiz ve işe yaramaz bir yaratık. Naga-san, onu birkaç adamla hapishaneye yolla. Adi suçların yanına koysunlar. Tısık Kusan, barbara adamları izlemesini söyle."
"Kılavuz kaptan, bu adamları izleyin."
"Nereye gidiyorum?"
Rahip Alvito durakladı. "Sizi tutukluyorlar."
"Ne kadar süre hapiste kalacağım?"
"Bilemiyorum oğlum. Lord Toranaga karar verinceye dek."
7. ayrımın sonu. Sayfa 97.